Ayrım 15, sayfa 182, 15. bölüm. Salomon Adaları'na bir yolculuk. Guadalcanal Adası'ndaki Pendufri'de Kaptan Jensen bana neden hemen benimle gelmiyorsun diye sordu. Charmian'la birkaç saniye birbirimize bakıştık, sonra ikimiz de aynı anda başımızı salladık. Kararlarımızı böyle alırdık. Başarısızlıklarınıza sonradan gözyaşı dökmemenin en etkili yöntemiydi bu. Yanımıza tabancalarınızı bir iki tüfek almanızı öneririm diye sözünü sürdürdü Kaptan Jensen. Gemide kurşunsuz bir mavzerle birlikte 5 tabancam var benim. Birkaç kurşuna hedef olmak ister misiniz? Gemiye tüfeklerimizi ve bir avuç mavzer kurşunu getirdik. Snark'ın aşçısı Vada ile maçomuz Nakata da bizimle geliyorlardı ama pek iştahlı değillerdi. Bununla birlikte Nakata şimdiye dek tehlike karşısında en küçük bir korku bile göstermemişti. Salomon Adaları'ndan oldukları için pek de hoşnut oldukları söylenemezdi. Her ikisi de bu sağlıksız iklime özgün ülserden yakınıyorlardı. Hoş bizler de aynı dertten yakınıyorduk ya, ama iki Japon'un yakınmaya bizlerden daha fazla hakları vardı. Bu yaraların görüntüsü hiç de hoş değildi üstelik. Bunları aktif sınıfa sokabilirdik. Böcek sokmasından, küçük bir kesikten ve kaşınmadan dolayı hemen azıyorlardı. Yara eti kemirmeye başlıyor, deriyi ve kasları hızla eritiyordu. İlk gün toplu iğne başı büyüklüğünde olan yara, ikinci gün 10 centlik para kadar oluyor, bir hafta sonra ise 5 dolarlık bozuk para parayı örtmeye yetmiyordu. İki Japon ise yaralardan daha kötü olan Solomon hummasına tutunmuşlardı. Uzun aralıklarla yataklara düştüler. İyileşirlerken topluca Snark'ın yukarısına oturuyorlar ve gözlerini ufka dikerek Japon kıyılarına dalıp saatlerce bakıyorlardı. Bunlar yetmiyormuş gibi onları şimdi de Malaita kıyılarından yerli toplamak için Minota ile uzun bir yolculuğa götürüyorduk. İçlerinden en korkağı olan Wada, vatanını bir daha hiç göremeyeceğine iyice inanmıştı. Gemiye yüklediğimiz silahlara da kötü kötü bakıyordu. Minota'nın öyküsünü bildiğinden başına geleceklerin farkındaydı. Bu gemi 6 ay önce Malaita kıyıları yakınlarında ele geçirilmiş ve kaptanı yerliler tarafından parçalanmıştı. Bu güzel ülke insanlarının vahşi adalet anlayışına göre geminin daha iki baş alması gerekiyordu. Ayrıca bir Malaita yerlisi olan ve Pendufrin tarlasında çalışan bir gündelikçi biraz önce dizanteriden ölmüştü ve Wada da Pendufrin'in Malaita'dan bir baş daha alacaklı olduğunu biliyordu. Yükleri kaptanın küçük kamerasına taşırken Wada, katillerin kaçarken kapıdan bıraktıkları balta izlerini de fark etmişti. Son gözlemi de mutfak ocağının bacasının yok olmasıydı. Baca ganimet olarak götürülmüştü. Minota tek ağacından yapılmış bir Avustralya yatıydı. İnce, uzun, derin omurgalıydı ve daha ziyade yerli toplama işlerinde kullanılmak üzere donatılmıştı. Charmian ile gemiye bindiğimizde Minota dop doluydu. İki vardiya çalışan tayfaları yerlerine geçenlerle birlikte 15 kişiyi buluyordu. Tarlalardan köylerine dönmekte olan toplamalar da en azından 20 kişi kadardılar. Yüzlerinden anlaşıldığına göre bunlar hiç kuşkusuz kafatası avcıları denen eski vahşi yerlilerdi. Burun deliklerine kurşun kalem uzunluğunda tahta ya da kemik çubuklar geçirmişlerdi. İçlerinden pek çoğu burunlarının etli kısmını delmiş, oraya ucunda cam inciler bulunan demir teller takmışlardı. Bazılarının burun delikleri ise dudak uçlarına dek delinmişti. Bu adamların kulaklarında bir düzineye yaklaşan delikler gördük. Bunlardan bazılarının genişliği 3 pus kadardı, bazıları ise daha küçüktü ve içlerine toprak pipolar geçirilmişti. Deliklerden çoğu da süs eşyası yokluğundan bomboştu. Ertesi gün Malaita'ya yaklaşırken silah denemesi yaptığımız sırada yerliler boş kartuşları toplamak için kıyıya üşüştüler. İlk önce korkulukları dikenli tellerle çevirmiştik. Yıkılmaya hazır ve kaptan köşkü bulunmayan Minota, 6 parmak yüksekliğindeki küpeşteyi aşıp kaçmaları için zencilere çok uygundu. Kaplamaları 2 bakır kabak vidalandı ve geminin çevresine 2 sıra demir tel çekildi. Vahşiler için çok iyi bir koruma yöntemiydi bu, ama Minota dalgalarla çalkalandığında yolcular için hiç de iyi olmuyordu. Kaygan güvertede gemi sallanırken dikenli tellere doğru düşmemek için çektiğimiz korkuyu düşününce Salomon Adaları'na yapılan yolculuğun hiç de zevkli geçmediğini anlarsınız. Bu sivri tellere düşerseniz birkaç sıyrık alırsınız ama bunlar kısa sürede amansız yaralara dönüşür. Biraz sonra bu tür kazalardan sakınmanın en iyi tedbir olmadığını görecektik. Bir sabah Malaita açıklarına gidiyorduk. Rüzgar serinliyor ve deniz kabarıyordu. Dümende bir zenci vardı. Kaptan Jason, ikinci kaptan Bay Jacobsen, Charmian ve ben koca dalgalar üstümüze geldiğinde güvertede oturmuş yemek yiyorduk. Dümenci aklını yitirdi. Minota'nın güvertesi ardı ardına 3 kez baştan aşağı süpürüldü. Yemeğimiz kaplamalara uçup gitti, çatallar yerlere saçıldı, arkada bulunan bir zenci denize uçtu. Ama hemen kurtarıldı. Kaplamalara fırlatılmış olan kaptanımızın yarısı güvertede, yarısı da dışarıdaydı. Bundan sonra ilkel komünizm yöntemi gibi yemeğimizi sırayla yemek zorunda kaldık. İlk durağımız Malaita'nın doğu kıyısındaki Soho oldu. Salomon Adaları dünyanın ucuna dayanır. Karanlık gecede güçlü akıntılar arasındaki mercan kayalıkları arasında gemi yönetmek kuşkusuz çok zordur. Ama buraların haritada belirtilmeyişi işi daha da güçleştiriyordu. Soho bunun çarpıcı örneğidir. Amirallik haritasına göre Malaita kıyıları burada kesiksiz, düz bir çizgi çizer. Minota 20 kulaç derinlikteki sularda yol aldı ama umduğumuz gibi karaya rastlayacağımız yerde ekmek ağaçlarıyla kaplı kıyıları olan derin girinti çıkıntılı yöreye girdik. Ayna gibi parlayan bir havuza varıp orada demir attık. Bu iş Kaptan Jason'ın pek hoşuna gitmedi. Bu yöreleri ilk kez ziyaret ediyordu ve kötü bir ünü olan Soho'ya ise güvenmiyordu hiç. Saldırı olursa geriye çekilmemize yardımcı olacak hiç rüzgar yoktu. Minota'yı balina tekneleri yardımıyla yedeklemeye kalkışırlarsa tüm tayfalar öldürülecekti. Minota'nın karaya oturduğunu varsayalım. Bu durumda ne yapacaksınız diye sordum Kaptan Jason'a. Gemimiz karaya oturmaz diye karşılık verdi kuru bir sesle. Ama ya oturursa diye üsteledim. Bir an düşündü, tabancasını beline takan ikinci kaptana şöyle bir baktı. Sonra bakışlarını ellerinde tüfekleriyle balina teknesine binmekte olan tayfalara çevirdi. Bu balina teknesine atlar ve Tanrı'nın izin verdiği ölçüde çabucak kaçarız dedi sonunda. Bize böyle bir çıkmazda hiçbir beyaz adamın zenci tayfalarına güvenemeyeceğini ve çalılıkta yaşayanların kazaya uğrayan gemileri kendi malları saydıklarını uzun uzun açıkladı. Onlarda pek çok Snyder tüfek vardı ve gemideki toplamalarda Minato'nun yağmalanmasına katılmak için kıyıdaki akrabalarının kardeşlerinin yanına koşmaktan çekinmezlerdi. Balina teknesi ilk etapta toplamaları eşyalarıyla birlikte karaya çıkardı. Böylece tehlikenin biri yok edilmiş oluyordu. Bu iş yapılırken 3 çıplak yerlinin kullandığı bir yerli kayığı gelip Minato'yu bordaladı. Çıplak derken abarttığımı sanmayın sakın. Üzerlerinde hiçbir giysi yoktu. Giysi derken kulaklarında ve burunlarındaki süsleri anlamayın. Kayığı yöneten tek gözlü yerlinin bakışlarında iyi niyet okunuyor gibiydi. Ama tanımlanamayacak derecede pisti. Görevi ise adamları karaya çıkarırken gemi kaptanlarını tehlikeye karşı uyarmaktı. O akşam da bu yaşlı adam uyarılarda bulunmak üzere gelmekteydi. Balina teknesi çalılıkta adam toplama amacıyla bütün kıyıyı köşeyi boş yere araştırdı. Çalılık tümüyle toplayıcılarla, dövüşmeye hazır zencilerle kaynıyordu. Ama hiçbiri de yıllığı 6 sterlinden çalışmak üzere 3 yıllık bir anlaşma imzalamak istemiyordu. Bununla birlikte adamlarımızın kıyıya inmelerini ister gibiydiler. İkinci gün kıyıda kocaman bir ateş yaktılar. Bu kaydolmak istediklerini belirten bir işaretti. Şalupa yolladık ama sonuç alamadık. Kimse anlaşma yapmadı ve tayfalarımızdan hiçbiri rahatsız edilmedi. Biraz sonra kıyıda gidip gelen silahlı yerliler gördük. Bu tek tük insanların dışında kimse çevredeki çalılıklarda gizlenmiş olanların sayısını bilmiyordu. Bu ilkel jungle'da bir şey fark etmek olanaksızdı. Öğleden sonra Kaptan Jason, Charmian ve ben dinamitle balık avlamaya gittik. Tayfaların hepsinin yanında birer tüfek vardı. Dümendeki yerli toplayıcı Johnny'nin elinin altında bir Winchester vardı. Kürek çekerek ıssız görünen kıyıda bir süre ilerledik. Sonra ani bir saldırıya karşı gemiyi kıyıya dik bir şekilde manevra yaptık. Malaita'da kaldığım süre içinde hiçbir teknenin böyle manevra yaptığını görmedim. Genellikle toplama gemileri iki şalupa kullanırlar. Silahlı olan birincisi adamları indirir ya da bindirir. Kıyıdan 30 metre kadar açıkta duran ötekisi ise birinci şalupayı korur. Boyutları dar olan Minota'nın koruma şalupası yoktu. Tam kıyıya çıkacağımız anda bir balık sürüsü yanımızdan geçiyordu. Hemen dinamit lokumlarının fitillerini ateşledik ve suya attık. Patlama suyu yardı ve havaya bir balık sürüsü dağıldı. Tam o anda ise orman canlandı. Oklarla, baltalarla, tüfeklerle donanmış 20 kadar çıplak vahşi suyun kıyısına üşüştü. Adamlarımız onlara nişan aldı. Böylece iki düşman grup karşı karşıya kalmışlardı ve bu durum zencilerimize baygın balıkları toplamak için suya dalmalarını olanak tanıdı. Soğuda boş yere 3 gün geçirdik. Ne Minota adam toplayabildi ne de çalılıktakiler gemimizden kafa avlayabildi. Bu girişimden tek anıyı Vada elde etti. İyice ateşlendi. Balina teknesinin römorkuna çıktık. Langa Langa kıyılarına dek yol aldık. Burası lagünün kumları üzerinde yapay olarak oluşmuş bir adaydı. Kan içici yerlilere karşı oraya sığındık. Lagünün ortasında Minota'nın 6 ay önce saldırıya uğrayıp kaptanın öldürüldüğü yer olan Bino görünür. Biz dar geçide girerken bir yerli kayı yaklaştı ve bize o sabah 3 köyü yakıp 30 kadar domuzu öldürdükten ve bir bebeği boğduktan sonra bir savaş gemisinin demir aldığını bildirdi. Sözünü ettiği Cambrian gemisi ve Kaptan Leves'ti. Onlara Japon-Rus savaşı sırasında Kore'de rastlamıştım. O zamandan beri birbirimize hiç rastlaşmadan gerçek bir kovalamaca oynamıştık. Aynı gün Snark, Suva Limanı'na girerken Fiji Adaları'ndan çıkmakta olan Cambrian'ı gördük. Yeni Hebrides'lerdeki villada iken 24 saat gecikmiştik. Birbirimizle gece Santo Adası açıklarında karşılaşmıştık. Cambrian'ın Tulagi'ye gelişi bizim Pentruffin'den hareket edişimizle aynı tarihe rastlıyordu. Şimdi de Langa Langa'da birkaç saat farkla birbirimizi kaçırmıştık. Cambrian, Minota kaptanının katillerini cezalandırmaya gelmişti. Akşama doğru balina teknesine bizi ziyarete gelen misyoner Bay Abbott'tan ayrıntıları öğrendik. Köyler yakılmış, domuzlar öldürülmüştü ama yine de yerliler zarar görmemişlerdi. Minota'nın bayrağı ile birkaç eşya bulunmuştu. Suçlulardan ise hiç ipucu yoktu. Bebeğin boğulması ise kazaydı. Başkan Johnny, karaya çıkacak olan tayfalara yol göstermeyi istemeyince adamları da aynı şekilde direnmişlerdi. Buna kızan Kaptan Leves ise Başkan Johnny'ye kendi köyünün gözleri önünde yakılacağını söylemişti. İngilizcesi kıt olan Johnny tehdidi anlamamış ve kaptanın söylediğini yapacağını sanmıştı. Yerliler paniğe kapılınca bebeklerden biri suya düşmüştü. Johnny kanter içinde elinde 14 sterlinle Bay Abbott'a koşmuş bu parayı Kaptan Leves'e vermesi için kandırmaya çalışmıştı. Johnny'nin köyü yakılmış, kaptan parayı almamıştı. Çünkü Minato'ya geldiğinde para yanındaydı. Özür olarak Johnny koca keseyi çıkarıp bana gösterdi ama açıkça çalılık tehlikelerin öc almasından korkuyordu. Oya adamlarından biri tayfalara kılavuzluk etmiş olsaydı Cambrian demir alır almaz misilleme hareketiyle karşılaşacaktı. Salomon Adaları'ndaki geleneklerden bir başka örnek, Johnny'nin görevi birkaç bağ tütün karşılığında bize boynuz, yelken ve floka yelkeni getirmekti. Öğleden sonra aynı paraya bir başka başkan Billy bize direk ve bomba sereni getirdi. Üstelik bu donanımlar Minato'nun önceki yolculuğunda Kaptan Jensen tarafından geri alınan Meringe tarlalarına ait bir balina teknesinindi. Anlaşmayla kiralanan Malaita doğumlu 12 işçi kaçmak için düzen kurmuşlardı. Denizcilik konusunda bir şey bilmediklerinden kendileriyle birlikte gelmeleri için San Cristobal'den 2 yerli balıkçı kandırmışlardı. Başlarına da şu olaylar gelmişti. Kaçakları Malaita'ya dek sağ salim götürünce hizmetlerinin karşılığı olarak 2 zavallının kafaları kesildi. Salomon Adaları'na bu uzun yolculuğu boşuna yapmadım. Sonunda Charmian'ın gururunun kırıldığını ve tüm kadınlık görkeminin ayaklar altına alındığını gördüm. Olay yapay ada olan Langa Langa'da oldu. Yüzlerce çıplak kadın, erkek ve çocukla çevrili olarak turist gibi sakin sakin geziniyorduk. Bizim tabancalarımız vardı ve tepeden tırnağa silahlı adamlarımız ise her zamanki gibi küreklerini kıyıya doğru çevirmemişlerdi. Ama savaş gemisinin vermiş olduğu dersin üzerinden fazla zaman geçmediği için zencilerden yana bir tehlikeden korkmuyorduk. Biraz sonra az derin bir ırmak üstünde köprü görevi yapan koca bir ağaç gövdesinin yanına vardık. Vahşiler yolumuzu kestiler ve geçmemizi engellediler. Bunun nedeni öğrenmek istedik. Bize kısa bir söylev çektiler, biz de bunun yasağı kaldırdıkları anlamına geldiğini sandık. Ama birkaç adım atar atmaz bizi yeniden engellediler. Daha anlaşılır açıklama gerekiyordu. Kaptan Jensen, ben ve adamlarımız yolumuza devam edebilirdik. Ama hiçbir Mary'nin köprüye yaklaşmasına ve geçmesine izin yoktu. Mary yerli dilinde kadın demektir. Charmian de kadın olduğundan köprü ona tabu, yani yasaktı. Göğsüm gururla nasıl kabardı bir görseniz, erkekliğime saygı duyuluyordu sonunda. Hiç tartışmasız soylu ırka aittim ben. Charmian'ın peşimizden gitmesi yasaklanmamıştı. Yalnızca gemiye geçecekti. Oysa biz erkekler köprüden yürüyerek geçiyorduk. Solomon Adaları'nda ateşin bir ruh sarsıntısı sonucunda geldiği bilinir. Bu olaydan yarım saat sonra Charmian örtülere sarılı olarak çabucak Minota'ya götürüldü ve kinin verildi. Vada ile Nakata'nın ne gibi bir ruhsal sarsıntı geçirdiklerini bilmiyorum ama onlar da aynı şekilde ateşlenerek yatağa düştüler. Nöbetler sırasında Charmian'da kemirici yaralar oluştu. Bu kadarı fazlaydı. Onun dışında Snark'taki herkes hastalanmıştı. Ben çok kötü yaralar sonunda ayak bileğimden yukarısını yitirdiğimi sanmıştım. Tahitili tayfalar Henry ile Tei'yi bundan çok acı çekmişlerdi. Vada'nın yaralarının sayısı 20'yi aşmıştı. Nakata'da da 3 pus uzunluğunda basit yaralar vardı. Martin'in kaval kemiğindeki ölü dokular bu mikrobun vücuduna girmiş olduğunun belirtisiydi. O ana dek Charmian buna yakalanmamıştı. Onun uzun süre cezasız kalması onda çevresindekilere karşı bir hor geliştirmişti. Bu kasıntıyla bir gün bana kendisinde soylu kan olduğunu söylemişti. Yarası gümüş dolar büyüklüğüne ulaştı ama soylu kanı sayesinde bir haftalık iyi bakımdan sonra iyileşti. Charmian sert bir karışıma körü körüne güveniyor. Martin'in dilinden iodoform sözü düşmüyor. Henry ise saf limon suyu kullanıyor yalnızca. Ben de sert karışım etkisi gösterdiğinden sık sık hidrojen peroksitle pansuman yapmayı uygun buluyorum. Solomon Adaları'nda bazı beyazlar yalnızca asit borik kullanıyorlar. Bazıları ise izol. Benim de şu inancım var. Kaliforniya'da hiç kimse Solomon yarasından yakınmaz. Langalanga'dan lagünü ekmek ağaçlarıyla kaplı bataklıktan geçerek indik ve karşımızda mercan kayalıklarda yapılmış Kalawa kabilesinin köyünü gördük. Bu balıkçılar da Venedik kentinin kurucuları gibi kıtaya sığınanlardan soyundan geliyorlardı. Çalılık yaşamına dayanamayacak denli güçsüz olduklarından köy katliamından sağ kalan bu insanlar lagünün kumluk alanına kaçarak elleriyle adalarını kurdular. Yiyeceklerini denizde arama zorunluluğu karşısında birkaç nesil sonra balıkçı oldular. Balıkların adetlerini gözlediler, balık ağları, oltalar, balık tuzakları icat ettiler. Vücutları kayıklarının hareketiyle kıvraklık kazandı. Zamanlarının çoğunu denizde geçirdiklerinden yürüme alışkanlıklarını yitirdiler. Bu yüzden adımları ağırlaştı, omuzları gelişti. Bu arada kalçaları daraldı, bacakları inceldi. Kıyı ticaretine el attılar, zenginleştiler, içeridekileri arıcılık yaptılar. Ama düşman taraflar arasında süregelen bir düşmanlık var. Yalnızca haftada iki kez pazar yerinde düşmanlığa ara veriyorlar. O da kadınlar değiş tokuş yaparken. Buradan birkaç yüz metre ötede çalıklara saklanmış tepeden tırnağa silahlı hasımlar pusuda bekliyor. Kıyıda ise kayıklarda nöbet tutuluyor. Pazar günleri savaş çok ender çıkıyor. Çalılık insanları balığı çok seviyorlar. Düşmanlarının mideleri ise kalabalık adacıklarında yetiştiremedikleri sebzelere bayılıyor. Langalanga'dan öte 40 kilometre kadar gittikten sonra akşama doğru Basakanna adasını kıtaya bağlayan geçide girdik. Rüzgar kesildiği için Minota'yı balina tekneleriyle çekmek zorunda kaldı. Bizi ilerletmek için adamlar kanter içinde kaldılar çünkü sular çekilmişti. Geçidin yarı yolunda bizim gibi iki balina teknesiyle çekilen toplama gemisi Ujin ile karşılaştığımızda vakit gece yarısını geçiyordu. 26 yaşında güçlü bir Alman olan patron Kaptan Keller bizi nezaketen ziyaret etmeye gemiye geldi. Birlikte Malaita'dan en son haberlerden söz ettik. Pio köyünde 20 işçi toplama ve ülkede sık sık rastlanan yürekli bir öldürmeye tanık olma şansını yakalamış. Kurban balıkçı çalılıkta yaşayan biri, yani ormanda yaşayıp balıkla beslenen biriymiş. Üç kişinin geldiğini gördüğünde bahçesinde sakin sakin çalışıyormuş. Adamlar ön ve dostça yaklaşmışlar. Bir süre sonra ondan yemek istemişler. Genç çocuk taro kaynatmak üzere ateş yakmış. Tam tencereye eğildiği sırada konuklardan biri başına ateş etmiş. Zavallı alevlerin içine düşünce üç vahşi karnına bıçak saplamış. Öyle şiddetle batırmışlar ki bıçağın sapı yaranın içinde kırılmış. Vallahi diye bağırdı Kaptan Keller. Bu haydutlar inşallah beni tüfekle öldürmeye kalkışmazlar. Bir göreydiniz, zavallının yarısına bir araba atıyla sığardı. Bir ihtiyara yapılanları da anlattılar bana. Bir başkan hastalık sonucu ölüm döşeğindeymiş. Çalılıkta yaşayanlar doğal sona inanmazlar. Onlar için geçerli tek ölüm şekli kurşunla, baltayla ya da okladır. Başka bir deyişle ölüm gelirse bunu büyüyle anlarlar. Bu olayda ölen kabile başkanı sorumluluğu başka bir aileye bırakmış. Kesin olarak bir suçlu gerektiğinden yargıçlar kurulu yalnız yaşayan bu ihtiyarcıklar da karar kırmış. Kurban ölen ihtiyarın kör olduğunu ve kendisinin de tüfeği olmadığını söylemiş. Ama sonuç alamamış ve bir köşeye ok yığmış. Gece olunca üç yürekli savaşçı tüfekleriyle gelmişler. Bu üç genç bütün gece ona karşı savaşmış. Kımıldayıp ses çıkardıkları zaman ihtiyar onlardan yana bir ok atıyormuş. Sabah olup son oklar tükenince üç yiğit ona yaklaşmış ve beynine kurşun sıkmışlar. Sabah olduğunda geçitten çıkmak için çabalıyorduk hala. Başka çare kalmayınca kıyıya dümen kırıp açık denize çıktık. Bastakana'ya döndük ve hedefimiz olan Malu'ya yöneldik. Orada çok güzel bir demirleme yeri bulduk ama kıyı ile kayalıklar arasındaydı. Kolayca girilmesine karşın çıkış zordu. Güneydoğu'dan esen Alize bizi volta vurmak zorunda bıraktı. Kayalıklar uzayıp gidiyordu ve güçlü bir akıntı üstümüze geliyordu. Malawi misyoneri Bay Kaufeld küçük balina teknesiyle kıyıdaki bir gezintiden dönmekteydi. Bu ince kibar, işine karşı coşkulu, dengeli ve pratik düşünceli bir adamdı. Ve de gerçek bir 20. yüzyıl İsa askeriydi. Malu'daki görevine geldiğinde orada yalnızca 6 ay kalmayı düşündüğünü anlattı bize. Bu süre sonunda hala hayatta olursa görevini sürdürecekti. Aradan 6 yıl geçmişti ve Bay Caulfield görevinin başındaydı. Bu ülkede 6 aydan fazla yaşamayacağını düşünmüş olmakta haksız değildi. Ondan önceki 3 misyonerden ikisi bu süreden daha önce ateşlenip ölmüşlerdi. Üçüncüsü ise enkaz altında kalmış, dönmüştü ülkesine. Charmin'e karşı yapmış olduğum haksızlıkların ve Langa Langa'da yakaladığı Solomon yaralarının cezasını Malu'da çektim. Bay Caulfield bize benim çalılıkta tüfekle kovaladığım bir tavuğu armağan etti. Onun kellesini uçurmaya çalışıyordum, başarılı da oldum ama bir ağaç gövdesine çarpınca ayağımın derisi yüzüldü. Sonuçta bir anda 3 Solomon yarası sahibi oldum. Daha öncekilerle birlikte toplam 5 yaram açıldı. Kaptan Jensen ile Nakata'ya gelince onları da gari gari tuttu. Bu sözcüğün edebi anlamı kaşıntı demektir. Ama çevirmene gereksinim duyduğumuzu sanmayın sakın. Çünkü kaptanın ve Nakata'nın hareketlerinden ve şişlerinden bunu hemencecik anladık. Hayır, Solomon Adaları'nın iklimi öyle sanıldığı gibi sağlıklı değil. Bu makaleyi kalafat temizliği için Snark'ı karaya çektiğimiz Isabel Adası'ndan yazdım. Bu sabah son ateş hummamı geçirdim. Gün aşırı yokluyorlar beni. Charmian'ınki ise 15 günde bir geliyor. Vada gerçek bir insan enkazı haline geldi. Dün akşam zatürrenin tüm belirtileri görüldü onda. Dev Tahitiler Henry de güvertede kendini sürükleyip duruyor. O ve Tei'yi Solomon'un yaralarının bütün serilerini tamamladılar. Bir süre önce de bir tür bitki zehirlenmesi olan gari gariye tutuldular. Ama yakalanan yalnızca onlar olmadı. Birkaç gün önce Charmian, Martin ve ben küçük komşu bir adaya güvercin avlamaya gittik. Oradan kaşıntılar getirdik. O zamandan beri de cehennem acıları çekiyoruz. Üstelik Martin'in ayakları sanki mercan kayalıklarda koşmuş gibi parçalandı. Mercan kesikleri de aynı şekilde yaralar oluşturuyor. Benim de son ateş krizimden önce parmaklarımın derisi soyuldu. 3 yeni yara daha belirdi. Ya şu zavallı Nakata'ya ne demeli? 3 haftadan bu yana ilk kez dün oturabildi. O anda ancak bir çeyrek saat kadar. Yüzünde gülümsemeyle bize hastalığından ancak bir ay sonra iyileşmeyi umduğunu söyledi. Aşırı kaşıntısı onda pek çok yaranın açılmasına neden oldu. Üstüne üstlük de 7. kez ateşli hummaya tutuldu. Eğer kral olsaydım en azılı düşmanlarımı Solomon Adaları'na sürgüne yollardım. Sonra düşündüm ki onlara böyle bir işkence çektiremem sanırım. Yerli el işlerini limanlardaki kayık yarışlarına katılmak üzere yapılmış dar ve ince bir yatta taşımak pek çok güçlükler çıkartıyor. Güverteler toplamalar ve aileleriyle dolu, ana kamera da yatakhane oluyor. Bizler de kameralarımıza gitmek için bu arı kovanında kendimize bir yol açmak zorunda kalıyoruz. Bu insanlar her türlü deri hastalıklarından acı çekiyorlar. Hastalar öylesine kaşınıyorlar ki hava derilerinden dökülen pullarla dolup taşıyor. Ayrıca frombesa denilen bulaşıcı bir deri hastalığı ve pek çok sayıda deri yaraları var. Zencilerin ayaklarının altındaki yaralar öylesine kocaman ki güvertede topukları üstünde yürümek zorunda kalıyorlar. Bacaklarındaki deliklerde yumruk girecek denli derin ve geniş. Kan zehirlenmesi de sık sık oluyor. Uzun bir bıçağı ve iğnesi olan Kaptan Jensen hemen ameliyat yapıyor. Hastanın durumu nasıl olursa olsun yarıyı açıp temizliyor ve üzerine suyla ıslanmış deniz bisküvisi lapası koyuyor. Korkunç bir durumla karşı karşıya kalınca bir köşeye çekiliyor ve yaralarımızı bol bol sert karışımlarla yıkıyoruz. Başımıza gelenlere razı olarak Minato'da yaşıyor, yiyor ve uyuyoruz. Başka bir yapay ada olan Suva'da Chairman'ı yeniden bol bol gülme fırsatı buldum. Büyük şef bize onur vermeye geldi. Gemiye çıkmadan önce kaptana bir haberci yollayarak çıplaklığını gizlemek için bir parça gazlı bez istemişti. Kendisi de Minato'nun yanında duran kayığında sabırsızlıkla bekliyordu. Hiç abartmasız göğsündeki kirin kalınlığı yarım parmaktı. Aşağıdakilerin kalınlığı ise bir iki parmağa yaklaşıyordu. Bir süre sonra elçisi tekrar gemiye geldi. Yerli diliyle bize Suava'nın büyük efendisinin benim ve Kaptan Jensen'ın ellerini sıkma alçak gönüllülüğünü gösterdiğini, bizden 2-3 bağ tütün istediğini açıkladı. Ama yüce gönlü öyle yükseklerde uçuyordu ki adi bir kadına elini vermekle alçalacaktı. Zavallı Charmian, Malaita'daki kötü serüvenlerden bu yana onu artık tanıyamıyordum. Yumuşaklığı ve alçak gönüllülüğü zerafetine büyülü bir hava veriyor. Francisco'ya döndüğümüzde onu kaldırımda benim bir metre arkamda başı önünde yürürken görürsem hiç şaşmayacağım. Suava'da heyecan verici olaylar olmadı. Yerli aşçımız Biku gemiyi terk edip gitti. Minato demir at taradı. Rüzgar sağanak getirdi. İkinci kaptan Bay Jacobson ile Wada ateşlenip hastalandılar. Salomon'un yaralarımız çoğalıyor ve büyüyorlardı. 14 Temmuz bayramını ve taç giyme törenini aynı anda kutlayan hamam böcekleri küçük kameramızda geçit resmi yapmak için gecenin saat 1'ini seçtiler. Bu lanet böceklerin uzunluğu 2-3 parmağa geçiyordu ve yüzlercesi gelmişti en azından. Onları kovalamaya kalkınca yerden kalkıyor ve uçan böcekler gibi havada uçuşuyorlardı. Snark'takilerin çok daha iriydi bunlar. Ama bizimkiler genç olduklarından henüz büyüyememişlerdi. Snark'ta biz de 40 ayakların baskınına uğradık. Charmian'ın yatağına gelenleri öldürüyoruz. Bu alçak yaratıklar uyurken beni 2 kez soktular. Ama zavallı Martin'e böcekler daha zalim bir oyun oynadılar. 3 hafta hasta yattıktan sonra iyileştiğini ilk günü bir hamam böceğin üzerine oturdu. Birkaç gün sonra molaya döndük. 7 işçi topladık ve demir aldık. Daha sonra bu lanet geçide girmeyi denedik. Rüzgar her yönden esti ve akıntının şiddeti arttı. Geçidi aşıp açık denize çıktığımız anda rüzgar dindi. Minato sancağı çark etmeyi denedi ama manevra yapamadı. Demirlerinden ikisini Tulagi'ye yitirmiştik. Elimizde kalanı attık. Zincir duruşu genişletmek için açığa fırlatılmıştı. Çomağı dibe çarpıyordu, direği salladı ve sanki üstümüze yıkılacakmış gibi titredi. Kocaman bir dalga kıyıya vurduğu anda Minato birden zinciri üstünde kıç attı. Zincir koptu, tek demirimiz de buydu. Minato sarsıldı ve dümdüz gitti. Gemide herkes şaşırdı. Paniğe kapılan bütün zenciler güverteye koşup bacaklarımızın arasına atıldılar. Aynı anda tayfalar tüfeklerini kaptılar. Malaita kıyılarındaki bozgunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Bir elleri gemi içinde, öteki de yerlilerle savaşmak için kullanılacaktı. Nasıl durabiliyorlardı bilmiyorum ama sağlam durmak zorundaydılar. Çünkü Minato gidiyor, yükseliyor, mercan kayalıkların üzerinde yalpalıyordu. Ok direğine dikkat etmeyecek denli budala olan toplamalar çarmıklara asıldılar. Tek bir çekicisi olan balina teknesi Minato'nun mercan kayalıklara atılmamasını güçlükle zapt ediyordu. Kaptan Jensen ile ikinci kaptan gereç ambarından kullanılmayan bir demir çıkarmışlar, ona yeni bir bacak eklemeye çalışıyorlardı. Daha sonra Bay Caulfield ve yanında çalışanlar bize yardım etmek için kayığıyla geldi. Olaydan önce çevremizdeki deniz ıssızdı ama şimdi yerli kayıkları atmaca sürüleri gibi her yandan beliriyordu. Tüfekleriyle nişan alan Minota tayfaları yerlilerin Minota'ya 30 metreden fazla yaklaşmalarını engellemeye çalışıyorlardı. Öfkeli ve sinsi, tıklım tıklım dolu kayalıklar ise isterin uzaklıkta toplandılar. Bu arada yay, ok ve sopalarla silahlanmış çalılık halkı dağlardan sürüler halinde inip kumsala toplaştılar. Toplamaların 10 tanesinin gemideki malları ve tütünleri yağma etmek için fırsat kollayan kabileden olmaları işleri daha da zorlaştırıyordu. Minota çok sağlam yapılmıştı. İlk 24 saatte ini demirini kaybetmesine karşın hala dayanması bunu kanıtlıyor. Adamlarımız suyun dibine dalıp demiri aramak ve ona yeni halatlar bağlamak için acele edip duruyorlardı. Bazen gemi zincir kırıyor ama zarar görmüyordu. Kıyıdan 3 ağaç gövdesi getirildi ve Minota'nın kaburgasını kurtarmak için altına yerleştirildi. Ama gövdeler çürük ve çatlaktı. Onları tutan ipler de pek çok yerden koptu. Bütün bu önlemlere karşın geminin omurgası yere vuruyor ve iyi dayanıyordu. Bununla birlikte biz büyük bir toplama gemisi olan ve 6 ay önce Malaita'yı kıyılarına karaya oturan Ivanhoe'ya göre daha iyi durumdaydık. Yerlilerin istilası karşısında kaptan ve adamları kayıklarıyla kaçmaya ancak zaman bulabildiler ve balıkçılarla çalılıkta yaşayanlar götürebildikleri her şeyi yağmaladılar. Ardı arkası kesilmeyen sağanak, şiddetli bir rüzgar, kör edici bir yağmur boşandı üstümüze. Güçlü bir çalkantı yükseliyordu. Oradan 5 mil ötede bir burnunun arkasını demirlemiş olan Ügen gemisinin başımıza gelenlerden haberi olamazdı. Kaptan Jensen'ın önerilerine uyarak Kaptan Keller'e bir pusula yazıp bize demir getirmesini ve yardım etmesini rica etti. Ama yerlilerden hiçbiri bir bağ tütün karşılığında bile bu haberi götürmek istemiyordu. Karşılık olarak kayıklarında bize sırıtıyorlar, alay ediyorlardı. Yarım bağ tütününün değeri 3 sterlindi. Bu dalgalı denizde bile yerlilerden biri bu mektubu götürüp karşılığını getirirdi. Bu para tarlalarda 2 ay çalışmanın bedeliydi aşağı yukarı. Bir yerli kayığına inmeyi başardım ve Bay Caulfield'in teknesiyle bir demiri uzaklaştırmaya çalıştığı yere dek gidebildim. Onun yerliler üzerinde daha fazla söz sahibi olacağını umuyordum. Onları çağırdı, 20 kadar kayık gelip çevresine yanaştı, yarım bağ tütün verileceğini yineledi ama kimse karşılık vermedi ona. ''Kafanızdan geçenleri biliyorum.'' diye bağırdı misyoner. ''Teknede daha çok tütün olduğunu ve onlara sahip olmayı düşünüyorsunuz. Şunu iyi dinleyin, teknede aynı zamanda çok da silah var. Tütünü alamazsanız bu ama kurşunlar alırsınız.'' En sonunda kayığında tek olarak duran bir adam mektubu aldı ve yola koyuldu. Yardım beklerken Minota da işe koyulundu. Tatlı su depoları boşaltılınca yelkenler ve safralar kıyının yanındaki bir köşeye yığıldı. Minota bir kıyıdan karşı kıyıya yol almaya başladığında genel kargaşayı görecektiniz. 20 kadar adam geminin hareketiyle sürekli olarak bordadan bordaya fırlatılan mal ve balık fırçalarını ayaklarıyla düzeltmeye çalışırken havaya sıçrayıp duruyorlardı. Zavallı gezinti yatı. Akıntı bir duruyor bir karışıyordu. Sintine'de her şey altüst olmuştu. Safraya ulaşmak için parkeler kırıldı, paslı su çalkalanıyor, her yanı ıslatıyordu. Bir kasa limon, unlu suyun içinde kızgın yağın içindeki yarı pişmiş yapışkan börekler gibi oynaşıyordu. İç kamerada ise Nakata tüfeklerimizin ve kurşunlarımızın yanında nöbet tutmaktaydı. Habercimizin girişinden 3 saat sonra yelkenleri fore edilmiş bir balina teknesi kalın sağanağın içinden çıkıp bize doğru yöneldi. Yağmur ve sağanaktan sırılsıklam olmuş, tabancası belinde Kaptan Keller geliyordu. Yanındaki adamları da tepeden tırnağa silahlıydı. Taşımakta olduğu yükler öylesine ağırdı, yine de hızlı yol almaya çalışıyordu gemisi. Beyaz kardeşi beyaz adamın imdadına koşuyordu. Kayıklar avını bekleyen atmacalar örneği geldikleri gibi hızlıca kaçıp gittiler. Elde edilmek istenen ölü yeniden canlanıyordu. Şimdi 3 balina teknemiz vardı. İkisi gemiyle kıyı arasında durmadan gidip geliyordu. Ötekinde ise adamlar demirleri uzatmakla, ipleri bağlamakla ve eski demirleri aramakla uğraşıyorlardı. Tayfalarımızın bir bölümü ve toplamaların 10 tanesi buralarda doğmuş olduğundan öğleden sonra tayfaların silahlarını bıraktırmayı kararlaştırdık. Bu önlem herkesi kurtarma sandalında karşılaştırmamızı sağladı. Tüfekler Bay Caulfield'in 5 misyon kardeşine emanet edildi. Aşağıdaki yıkık dökük kamerada misyoner ile 5 manastır kardeşi Minato'nun kurtulması için Tanrı'ya yakardılar. Görünüm çok etkileyiciydi. Silahsız Tanrı adamı silahlarına dayanmış vahşi çömezlerinin yanında yakarıyor, onlar da ona katılıyorlardı. Her dalga vuruşta gemi kalkıyor ve büyük bir gürültüyle mercan kayalıklarına çarpıyordu. Çalışmaktan ve zorlanmaktan yorulan adamların çığlıkları güverteden duyuluyordu. Bunlar kelepçe zoruyla desteklenen iradelerin bir başka tür yakarmalarıydı. O gece Bay Caulfield bize gelip toplamalardan birinin başına 40 domuz ile 50 kucak deniz kabuğu tutarında para ödülü konmuş olduğunu bildirdi. Minota'yı ele geçirme isteğinin gerçekleştiremeyen çalılık adamları bu adamın ölümünü kararlaştırmışlardı. Bu ülkede toplu kıyımlar başladığında nerede durulacağı bilinmez hiçbir zaman. Bu yüzden Kaptan James'in bir balina teknesini silahlandırdı ve kürekle kıyıya dek götürdü. Kaptan geceliğin görülen her yerli kıyının yaylım ateşine tutulacağını bildirmek istiyordu. Tayfalarından Ogi denen biri kendi adına konuşmak üzere ayağa kalktı. Ama öylesine heyecanlıydı ki kaptanın bildirisinin sonunu gerçek bir savaş ilanı gibi tamamladı. Kaptanım sizin var ölmek ben, onun kaçını içmek ve onunla ölmek. Zenciler oturulmayan bir misyoner kulübesini yakmakla yetinip çalılıklarına döndüler. Ertesi gün Ogin geliyor ve demir atıyordu. Minota 3 gün 3 gece boyunca parçalanıp ikiye ayrılmadan mercan üstünde dibe vurdu durdu. Sonunda onu kurtardık ve sakin sulara götürdük. Ona ve teknedekilere elveda dedik ve Ogin'e Florida adasına doğru uzaklaştık. Ogin'in seyir defterinden. Ulava 12 Mart 1908 Perşembe sabahleyin kayık karaya iniyor. 200 fil dişi 4000 Hindistan cevizi içi yüklüyoruz. Kaptan ateşten yatıyor. Ulava 13 Mart 1908 Cuma. Çalılık adamlarından 1,5 ton ceviz alalım. İkinci kaptan ateşten yatıyor. Ulava 14 Mart 1908 Cumartesi. Öğleyin demir alıyor ve hafif rüzgar altında Ngora Ngora'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Mercan kayalıklarda 8 kulaç derinlikteki denizde gidiyoruz. İkinci kaptan hala ateşten yatıyor. Ngora Ngora 15 Mart 1908 Pazar. Gün doğarken Zenci Bagya'nın dizanteriden öldüğünü öğreniyoruz. Yaklaşık 14 gündür hastaydı. Gün baterken 1,5 saat süren bir sağanağa yakalandık. Denizde 16 Mart 1908. Sikina'ya gidiyoruz. Saat 4'te rüzgar diniyor. Geceliğin sağanak. Kaptan ve ben, bir adam ateşten yatıyor. Denizde 17 Mart 1908. Kaptan ile iki adamımız dizanteriden yatıyor. İkinci ateşli. Denizde 18 Mart 1908. Deniz dalgalı. Büyük yelken kasılı. Trinkete ile flokada. Kaptanla 3 adamımız dizanteri. İkinci kaptan ateşli. Denizde 19 Mart 1908. Sisten önümüzü görmemiz olanaksız. Rüzgar aralıksız esiyor. Pompa bozuldu. Kovalarla su boşaltılıyor. Kaptanla 5 adamımız dizanteri. Denizde 21 Mart 1908. Sikina'ya dönüyoruz. Bütün gün sağanak sürdü. Deniz dalgalı kaptanla adamların çoğu dizanteriden yatıyor. İkinci kaptan ateşli. Seyir defteri görüldüğü gibi sürüp gidiyor. Tek sıkıcı olay 31 Mart'ta başımıza geldi. Kaptanla ikinci kaptan hala yataktalar. Biri ateşten, öteki dizanteriden yatıyor. Adamların çoğu da hasta. Yalnızca Snark'ın yolcularının hastalıklı olmadıklarını kanıtlamak üzere Ügen'in seyir defterinden aldığım satırları yazıyorum. Bu Salomon Adaları'na yapılan yolculuklardan yalnızca bir örnek.